Ayrım 5.
Bu görüş bugün için artık çok yapay bir görünüm kazanmış olsa bile, zamanında Leibniz için çok ileri bir adım olarak değerlendirilmektedir. İnsanların zihin yasalarını hala daha metafiziksel yaklaşımlarla açıklamaya çalıştıkları bir devirde, Leibniz'in önerdiği bu psikofiziksel paralellik kavramı, zihnin metafizik dışı kavramlarla açıklanabilmesi için gereken yolları açmıştır. Eğer bu kavramı mantık dışı ve tuhaf buluyorsanız şunu hatırlatmamızda yarar vardır. Bilindiği gibi aralarında doğrudan doğruya herhangi bir nedensellik ilişkisi bulunmadığı halde, istatistikçiler sık sık bazı değişkenler arasında yüksek ilişkiler bulabilmektedirler. Diyelim ki gelişigüzel seçilmiş 1000 denek arasında sol ayak ile sağ ayak büyüklüğü arasındaki ilişkiyi aradığınız bir korelasyon çalışması yapıyorsunuz. İşlemler sonucu tam bir ilişki çıkabilir. Böylece eğer kişinin sol ayak ölçüsünü önceden bilirsek büyük bir olasılıkla sağ ayak ölçüsünü de tahmin edebiliriz diyebilirsiniz. Ancak bunun tersi de doğrudur. Böyle bir ilişkiye bakarak sol ayak büyüklüğünün sağ ayak büyüklüğüne neden olduğunu söylemek olanaksızdır. Böyle bir sorunun sorulması bile anlamsızdır. Bildiğiniz gibi kişilerin ayak ölçüleri ortak bir neden olan kalıtım ve beslenmeye bağlı olarak birbirinden bağımsız fakat birbirine paralel olaylardır. Leibniz'in psikofiziksel paralellik ilkesi bundan başka bir şey değildir. Gövde ve zihin aktiviteleri de ortak bir nedene bağlı oldukları için tam bir ilişki içindedirler. Bu ortak neden ise değişmeyen, temel ve ölümsüz monatların hareketidir. Immanuel Kant, 1724-1804. Kant için söylenilen ilginç öykülerden biri, Königsberg'deki kişilerin saatlerini Kant'ın gündelik yürüyüş düzenine göre ayarlamakta olduklarıdır. Bu küçük öykü aynı zamanda Kant'ın sakin, monoton ve düzenli bir yaşantısı olduğunun işaretidir. Kant'ın felsefe üzerine eserlerini yazdığı sıralarda Königsberg Üniversitesi'nde bir profesör olduğu söylenmektedir. Kendisi hiç evlenmemiş ve evinden uzaklara ayrılmamıştır. En önemli eseri Saf Mantığın Eleştirisi'dir. Bu eserinde metafizik bilginin sınırlarını araştırmak için insan bilincinin boyutlarını da araştırmak zorunda kalmıştır. Bilgi ve deneyim. Kant da Leibniz gibi tabula rasa yaklaşımına karşıdır. Bilginin deneyimle başladığını kabul etmekle beraber bilginin deneyimden geldiğini yadsımıştır. Aslında böyle söylendiğinde her iki cümle arasında anlam açısından pek bir farklılık yok gibi görülebilir. Ancak Kant'ın söylemek istediği biraz karışık görünmekle beraber epey açıktır. Şöyle ki, çevremize baktığımızda derinliği görürüz, alansal ilişkileri algılarız, bazı nesnelerin daha uzak, bazılarının da daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. İşte buradaki sorun, böylesine bir derinlik algılamasının öğrenilen bir yetenek mi, yoksa doğuştan getirilen bir zihinsel özellik mi olduğudur. Hatırlanacağı gibi Berkeley'e göre bu öğrenilen bir yetenektir. Kant'a göre derinlik algılaması için algılanan obje ile bir anlık belli bir deneyimin gerektiği doğrudur. Ancak zihin derinliği algılayabilme yeteneğini doğuştan getirmektedir. Deneyimli deneyimsiz herkes bu güce sahiptir. Bu şekilde bakıldığında Kant doğuştan gelen zaman ve alan gibi fikirler olduğunu kabul etmektedir. Fırtına, çiçek gibi karmaşık fikirler ise doğuştan gelmez. Kant temel olarak zihnin daha doğuştan itibaren çevreden gelen uyarıcıları düzenleme yeteneğine sahip olduğunu söylemiştir. Deneyler, matematik ve psikoloji. Kant'ın psikolojide matematik ve deneylerin kullanılması konusunda ilginç görüşleri vardır. Bilindiği gibi günümüzde psikologlar matematik ve deneysel çalışmaları birleştirmeye çalışmaktadırlar. Kant ise psikolojide deneylerin yapılabileceğini yadsıdığı halde matematik kullanılabileceği görüşünü savunmuştur. Bu durum görünürde bir çelişki izlenimi vermesine rağmen Kant'ın felsefesi içinde incelendiğinde hiç de çelişkili olmadığı görülür. Günümüzde ortalama kişiler beyin ve zihni eş tutmaktadırlar. Klasik dönemlerde ise hatırlanacağı gibi beyin ve zihin ayrı birimler olarak düşünülmüştür. Beyin veya gövde fiziksel bir maddedir. Zihin ise fiziksel değildir. Kant da bu görüşü benimsemiştir. Zihin maddesel dünyanın bir parçası olmadığına göre üzerinde deneyler yapılması düşünülemez. Bu nedenle Kant'a göre deneysel bir psikoloji anlamsız olduğu kadar olanaksızdır. İşte bu görüş ile Kant'ın düşünce dünyasındaki prestiji de birleşince deneysel psikolojinin ortaya çıkışı epey gecikmiştir. Kant'ın tüm bilimler arasında fiziğe hayran olduğu söylenir. Ona göre bilimin saygınlığı matematik kullanma derecesi ile orantılıdır. Kant ile birlikte bilimde matematiğin rolü daha bir ağırlık ve önem kazanmıştır. Deneyimlerin düzenlenmesi. Kant'ın insan zihninin edindiği deneyimleri düzenleme yeteneğine verdiği isim kavramadır. Bu Leibniz'in aktif zihin kavramının biraz daha genişletilmiş halidir. Kant'a göre kavrama, zihnin bazı basit duyumları alıp onları anlamlı bir bütün haline getirme yeteneğidir. Kişi uyanık olduğunda bütün duyu organları dış uyarıcılar tarafından bombardımana tutulmuş gibidir. Eğer nesneler ile deneyimler arasında bir ilişki söz konusu ise o zaman bu uyaranlar kişi için anlam kazanır. Peki zihnin bu deneyimleri düzenleme ve kullanabilme yeteneği nereden gelmektedir? Kant'ın bu soruya yanıtı bu işlemin tüm insanlar için evrensel olduğu yolundadır. Diğer bir deyişle kavrama zihnin bir yeteneğidir ve bu yetenek deneyimlerden önce var olan doğuştan gelen bir yetenektir. Fenomenoloji. Kant fenomenoloji görüşünün oluşturulmasında katkısı olan filozoflardandır. Bu görüşe göre bizim gerçeğin bilimiyle doğrudan doğruya bir ilişkimiz yoktur. Ancak zihnimizde gerçeğin bazı görünümleri vardır. Birey açısından kişinin içinde yaşadığı dünya fenomenolojik bir dünyadır. Örneğin kör bir adam için güzel bir yağlı boya resim diye bir şey yoktur. Renk körlüğü olan kişi için yeşil ve kırmızı renkler yoktur. Bu görüşü benimseyenlere göre çağdaş psikolojinin amacı olan davranışların önceden tahmin edilebilmesi konusu her şeyden önce organizmanın fenomenolojik dünyasının anlaşılmasına bağlıdır. Organizma için önemli olan dünya ise kendi algıladığı dünyadır. Bu yaklaşım biraz da Platon'un ileri sürdüğü duyumların gerçek ile ilişkisi konusuna benzemektedir. Ancak Platon'un değişmeyen form ve fikirlere ilişkin görüşü fenomenolojik yaklaşımda geçerli değildir. Fenomenologların söyledikleri şey bireylerin birbirlerinden farklı fenomenolojik dünyaları olabileceği, bu nedenle benzer uyaranlara farklı tepkilerde bulunabilecekleridir. Diyelim ki siz Almanca konuşmasını biliyorsunuz. Almanca bir cümle söylediğinizde iki kişinin sizi dinlediğini düşünün. Almancayı önceden öğrenmiş kişi sizi anlar, diğeri anlayamaz. Bu örnekle belirtmek istenen olgu, dilimiz ve dudaklarımızın hareketlerinden oluşan işitsel uyaranların farklı kişiler için farklı anlamlara geleceğidir. Bu da bu iki insanın farklı fenomenolojik dünyalar içinde yaşadıkları anlamına gelmektedir. Uyaranların yalnızca fiziksel analizi ile kişilerin bu uyarılara gösterecekleri tepkilerini önceden tahmin etmek olanaksızdır. Fenomenolojik görüşü savunan kişilere göre, psikolojik uyaranlar kendi objektif ve fiziksel özelliklerine göre değil, psikolojik özellikleri ve bunların denekler için değerine göre açıklanmalıdır. Johann Friedrich Herbart, 1776-1841. Johann Friedrich Herbart, Kant'ın ölümünden sonra Königsberg Üniversitesi'nde onun yerini almıştır. Kant'ı düşündüğümüzde, onun metafiziğe olan ilgisi yüzünden psikolojiyi cazip bulduğunu, psikolojinin kendi başına bir bilim olabileceği konusunu pek düşünmediğini görüyoruz. Herbart'ın çalışmalarında ise psikolojinin ayrı bir bilim dalı olarak temellerinin atıldığı görülmektedir. Herbart'ın Psikoloji Ders Kitabı, Bir Bilim Olarak Psikoloji adlı eserleri, psikolojinin bağımsız bir akademik bilim dalı olabileceğini savunan kanıtlar olarak değerlendirilebilir. Herbart'ın en önemli ilgi alanlarından biri, psikolojinin eğitimsel uygulamalarıdır. Kant bu alandaki ilk adımı öğrenme ilkelerine ilişkin bir ders kitabıyla atmıştır. Ancak Kant kendi kitabını kendisi de pek ciddiye almamış ve ileri sürdüğü ilkeleri kendisinin bile pek uygulayamadığını söylemiştir. Bunun yanında Herbart ise psikolojik kuramı eğitim uygulamaları içinde kullanabilmek için elinden gelen çabayı sarf etmiştir. Onun felsefesi de doğrudan doğruya Leibniz ve Kant'ın ilkeleri üzerine kurulmuştur. Psikolojide deneyler ve matematik. Herbart'ın da Kant gibi psikolojinin hiçbir zaman için deneysel bir bilim olamayacağı görüşünü paylaştığı söylenir. Bu konuda yürüttüğü mantık dizisi de Kant'ınkine benzemektedir. Buna göre zihin fiziksel bir madde değildir. Bu nedenle üzerinde deneyler yapılamaz. Ancak kişinin zihin üzerinde deneyler yapması olanaksız olsa bile zihnin matematiksel yasalarını oluşturmak olanaklıdır. Herbart, psikolojinin bu koşullar altında matematiksel bir bilim olabileceğini kabul etmiştir. Fikirlerin etkileşimi. Herbart'ın fikirler ve duyumlar hakkındaki görüşleri İngiliz deneyimcilerinden farklıdır. Ona göre fikirler ve duyumların bir enerji ve bir gücü vardır. Bu güce göre bazı fikirler diğerlerini çeker, bir kısmı da birbirini iter. Bir örnek olarak diyelim ki hayalinizde karanlık, fırtınalı bir günün zihinsel imajını oluşturdunuz. Şimdi de parlak ve güneşli bir günün imajını oluşturmaya çalışın. Yapabilir misiniz? Bu iki imaj birbiriyle uyuşamadığı için aynı anda bilinçte tutulamazlar. Ancak birbiri ardından gelebilirler. Zihinde aynı anda yağmur, rüzgar, gök gürültüsü, kara bulutlar, şimşek, mavi gökler, parlak güneş ve bunun gibi şeylerin imajlarını oluşturmak olanaksızdır. Herbart, günlük yaşantıda da bazı fikirlerin diğerlerine üstün çıktığını, onlara baskın geldiğini söylemiştir. Zayıf fikirler zihnin daha az bilinçli alanlarına girmektedir. Bu nedenle onların ancak farkına varılabilir. Zayıf ve üstün fikirler birbirlerini iten fikirlerdir. Bazı fikirler de diğerlerini çekebilirler. Örneğin parlak güneşli bir gün ve öten bir kuş imajı oluşturduğunuzu düşünün. Her iki fikir de zihinde tutulabilir. Bunlar birbirini çekerek güneşli bir günde öten bir kuş gibi daha karmaşık bir fikri oluştururlar. Kavranan yığın, kitle. Herbart'ın yazılarındaki önemli kavramlardan biri de kavranan yığın kavramıdır. Bu kavram doğrudan doğruya Leibniz'den alınmıştır. Ancak Herbart bunu genişletmiş ve eğitim kuramına uygulamıştır. Bu kavranan yığın pek çoğumuzun bilinçaltı zihin dediğimiz şeydir ve tüm bilgilerimiz, tüm geçmiş deneyimlerimiz ve tüm fikirlerimizin toplamından oluşur. Ayrıca kavranan yığın içeriğinin farklı bilinç dereceleri vardır. Daha güçlü fikirler tarafından bastırılan fikirlerin bilince getirilmesi çok zordur. Birbiriyle uyuşan fikirlerin ise daha kolay farkına varılabilir. Daha ilerideki bölümlerde görülebileceği gibi, Freud'un hoş olmayan deneyimlerin bilinçaltına bastırılması konusundaki görüşleri, Herbart'ın bu görüşlerine çok benzemektedir. Dikkat edilmesi gereken konu ise Herbart'ın bunları Freud'dan 100 yıl kadar önce belirtmiş oluşudur. Herbart fikirlerin birbirini itmesi ve çekmesi konusundaki kuramlarını patolojik davranışlara değil, eğitim alanına uygulamaya çalışmıştır. Ona göre bir eğitici öğrencilerinin sınıfa beraberlerinde getirdikleri tüm kavranılan yığından yararlanmayı bilmelidir. Eğer bu yığın içindeki bazı fikirler yeni öğrenilenlere benziyorsa birbirlerine uyum sağlayacaklar ve daha çabuk öğrenileceklerdir. Limen. Herbart'ın çalışmalarındaki bir başka önemli görüş de limen veya bilinç eşiği denilen kavramdır. Bazı fikirler bu limenin altındadır ve farkına varılamaz. Bunlar kendilerinden daha güçlü olanlar tarafından bastırılan fikirlerdir. Hatırlanacağı gibi limen kavramı daha önce de Leibniz tarafından ortaya atılmıştır. Herbart onun duyumlarla açıklamaya çalıştığı bu görüşe bazı fikirlerin diğerleri tarafından zorla limen altında tutulduğu görüşünü eklemiştir. Limen kavramı daha sonra Gustav Fechner tarafından ele alınarak deneysel psikolojinin temelini oluşturmuştur. Psikolojide analiz. Birçoğumuz bilimi düşündüğümüz zaman analizi düşünürüz. Bir kimyagerin elinde bir tüp ve etrafındaki laboratuvar aletleriyle bir bileşimi elementlerine ayırdığı sıradaki görünümü, tipik bilimsel yaklaşımı temsil etmek için kullanılan sembollerdendir. Görünüşe göre en azından yapay olarak da olsa, bir şeyi açıklamanın tek yolu onu parçalara ayırmak ve bu parçaların özelliklerini araştırmaktır. Herbart bunun psikoloji için imkansız olduğunu savunmuştur. Ona göre zihin parçalardan oluştuğu kabul edilemeyecek bir bütündür. Herbart, Christian Wolff'un fakülte psikolojisi görüşüne doğrudan karşı çıkmıştır. Bilindiği gibi Wolff, Leibniz ve Descartes'in psikolojik yaklaşımını yeniden tanıtmaya çalışmış ve zihnin irade, bellek, konsantrasyon ve mantık gibi fakültelerden oluştuğunu savunmuştur. Herbart ise buna karşı çıkarak bu görüşün yapaylığını ileri sürmüştür. Wolff'un belirttiği biçimde bu fakültelerin kas sistemi gibi eğitilebileceği düşüncesini saçma olarak nitelemiş ve zihnin birleştirilmiş bir bütün olduğu görüşünde ısrar etmiştir. Ancak kendisi zihnin metafizik doğası yüzünden üzerinde deney yapılamayacağını savunduğundan, Wolff'un görüşünü deneysel yöntemlerle yatsıma yoluna gidememiştir. Bunu yapmak 100 yıl sonra Thorndike'e düşmüştür. Herbart analiz konusuna yukarıda belirtildiği gibi karşı çıktığı halde başka bir düzeyde analiz taraftarı olmuştur. Herbart'ın ileri sürdüğü birbirini iten ve çeken fikirler aslında bilincin parçaları veya öğeleri olarak düşünülebilir. Bu fikirler hakkındaki görüşlerini belirtebilmek için Herbart'ın zihni analiz etmesi gerekmiştir. Görüldüğü gibi Herbart psikoloji için analiz bir yol olamaz dediği halde kendisi analizden uzak durmayı tamamıyla başaramamıştır. Sonuç: buraya kadar edinilen bilgilerden Leibniz, Kant ve Herbart'ın felsefeleri arasında önemli benzerlikler olduğu görülmektedir. Bu düşünürlerin her biri zihnin hareket halinde olduğunu vurgulamışlardır. Kişi herhangi bir anlamı zihnin ham duyusal verileri bir araya koyma yeteneğine bağlı olarak yaşayabilir. Bu durum biraz kişinin önünde birçok parçalardan meydana gelen bir bilmecenin bulunmasına benzetilebilir. Ondan bu parçaları birleştirip bir resim veya şekil, anlam oluşturması beklenmektedir. Kişiye çeşitli alıcı duyu organları aracılığı ile gelen bilgi birimleri de bu bulmaca parçaları gibidir. Alman filozoflarına göre insan ancak doğuştan gelen alan ve zaman fikirlerine sahip aktif bir zihin ve onun yine doğuştan gelen kavrama yeteneği ile bu ham deneyimleri anlamlı bir bütün haline sokabilmektedir. Bu düşünürlere göre zihnin yasaları da matematik yasalarına benzeyen evrensel yasalardır ve araştırılıp bulunabilirler. Daha önce deneyimcilerin belirttiği türden bir ilişki içinde değillerdir. Bu da İngiliz deneyimcilerinin deneyim psikolojisi ile Alman filozoflarının rasyonel psikolojisi arasındaki farklılığı oluşturmaktadır. Deneyim psikolojisi bizlere alan ve zaman gibi kavramların zaman içinde deneyimlere bağlı olarak öğrenildiğini, rasyonel psikoloji ise bunların zihnin evrensel ve doğuştan gelen yasaları olduğunu belirtmektedir. Bu son grup filozoflara göre insan alan ve zaman yasalarını önceden hiçbir deneyim geçirmeden duyu organlarına gelen çeşitli ve parça parça uyaranlardan anlamlı bir bütün çıkarma amacıyla kullanmaktadır. Bölüm 5. Modern psikolojinin bilimsel temelleri, deneysel psikoloji. Deneysel psikoloji, o güne kadar felsefe ve doğa bilimlerinde hakim olan akımlar üzerine temellendirilmiştir. Bunlardan biri felsefedeki deneyimci bakış açısıdır. Duyu organları ve deneyimlere vurgu yapan bu akım, daha çok İngiliz deneyimcilerinin savunmuş olduğu görüşleri yansıtmaktadır. Diğer etkin bir olay ise fizyolojinin bir araştırma alanı olarak kurulmasıdır. Descartes'in gövdenin bir makina gibi çalıştığını öne sürdüğünü hatırlayacaksınız. Diğerleri ise böyle bir benzetmenin detaylarına inmişler ve gövdenin gerçek anlamda mekanistik incelemesini başlatmışlardır. 18. yüzyılın ilk yarısında Stephen Hales, Descartes'in refleks kavramının gerçekten varlığını kanıtlamıştır. Kurbağalarla yaptığı deneylerde bir kurbağanın başını kestiği halde bacak hareketlerinin bir süre devam ettiğine dikkati çekmiştir. Omurilik yok edildiğinde ise bacak hareketi de yok olmuştur. Böylelikle kurbağanın davranışlarını kontrol eden şeyin esrarengiz bir zihin olmadığı, bu hareketin otomatik makinaya benzer bir hareket olduğu görüşü öne sürülmüştür. Sonuçta uyaran, tepki ve refleks gibi terimler ilgi görmeye başlamıştır. 18. yüzyıl ortalarında Julien Offrari de la Mettrie isimli bir kişinin yazdığı İnsan Denen Makina, Man the Machine isimli bir kitap ortaya çıkmıştır. La Mettrie doktor olmak için dini yaşamına son vermiştir. Ona göre bizim zihin dediğimiz şey hareket halindeki bir beyin ve sinir sistemidir. Bu görüş 100 yıl kadar önce de dik kafalı olarak bilinen Thomas Hobbes tarafından ortaya atılmıştır. Ancak o zamanlar için çok göze batan bu görüş La Mettrie'nin zamanında uygundur. Aynı dönemde materyalizm felsefesi de doğmaktadır. 18. yüzyıl sonuna doğru Franz Joseph Gall isimli bir kişi mental fakültelerin bellek, imgeleme, irade vesaire korteksin gelişimine bağlı olduğunu ileri sürmüştür. Bu fakültelerden en iyi gelişenlerin beyindeki gri maddesi daha büyüktür. Bu büyük alanlar kafatasındaki şişkinlikleri oluşturmaktadır. Gall'ın bu görüşleri ve araştırmaları çok iyi planlanmamış olmasına rağmen içtenlikle yapıldığı için dikkati çekmektedir. Daha sonraları amaçlarına biraz da kuşkuyla bakılan Superheim isimli bir kişi, frenoloji denilen ve kafatasındaki şişkinliklere göre kişilik değerlendirmesinin yapıldığı bir sahte bilim aracılığı ile Gall'ın bu çalışmalarını bir akım haline dönüştürmüştür. Ancak frenoloji bu biraz da kuşkulu değerine rağmen beyin ve onun önemini vurgulaması açısından önemlidir. Bugün bile falcıların bulundukları yerlerde frenoloji şemalarını görebilirsiniz. 19. yüzyılın ilk yarısında Pierre Florence isimli değerli bir araştırıcı, frenoloji için yeterli bir temel olmadığını savunmuştur. Onun çalışmaları korteksin bilinç ve düşüncenin merkezi olmasına rağmen bazı mental güçlere göre bölüm bölüm özelleşmediğini, onun yerine düşünme süreçlerinin bir bütün olarak işlediğini göstermiştir. Düşünme bütünleşmiş bir süreçtir. Bellek, irade, imgeleme ve diğer fakülteler beyin yapısına göre birbirinden ayrılamazlar. Bunun yanında yine aynı dönemde Charles Bell ve François Magendie isimli kişiler ayrı ayrı laboratuvarlarda duyusal, alıcı sinirler ve motor, hareket sinirlerinin varlığını göstermişlerdir. Bu kişilerin belirttiğine göre bazı sinirler dış dünyada duyu organları aracılığı ile alınan bilgileri omirlik veya beyine iletirler. Diğerleri ise omirlik veya beyin mesajlarını kas hücrelerine taşıyarak kasların kasılmasını sağlarlar. Böylelikle fizyologlar sinir sisteminin karmaşık yapısı ile belirli bazı işlevler arasında bir ilişki olduğunu görmeye başlamışlardır. Yukarıda açıklanmaya çalışılan duyusal ve motor sinirlerin farklı işlevleri Bell ve Magendie yasası olarak tanına gelmiştir. Bell ve Magendie ile aynı dönemde yaşamış olan Johann Müller, Berlin Üniversitesi tarafından ilk kez oluşturulan fizyoloji profesörlüğü pozisyonuna atanmıştır. Böylelikle fizyoloji bir bilim olarak kurulmuş olmaktadır. Müller, fizyoloji ve psikolojide çok iyi bilinen sinir enerjisi doktrinini oluşturmuştur. Bu doktrine göre belli bir sinir ancak belli türden bir temel deneyim için yeterlidir. Ses dalgaları tarafından uyarılan bir retina, organizma için duyma işlemini gerçekleştiremez. Müller bu doktrinini Kant'ın bilincin doğuştan getirdiği güçleri konusunda ileri sürdüğü görüşe bir destek olarak değerlendirmiştir. Bu görüşe göre zihin doğuştan gelen bir yapıya sahiptir ve böylelikle belirli deneyimlere olanak vermektedir. Aynı dönemde Leipzig Üniversitesi'nde Ernst Weber, dokunma ve kinestezis, devin duyum üzerine araştırmalar yapmaktadır. Kinestezis bir şey kaldırıldığında onun ağırlığı hakkında bir yargıda bulunmaya yardımcı olan duyumdur. Weber farklılıklar hakkında nasıl yargıda bulunduğumuzu merak etmiştir. Örneğin birini sağ elle, diğerini sol elle iki ağırlık kaldırdığınızı düşünün. Birinin diğerinden farkını anlayabilmek için aralarındaki ağırlık farkı ne olmalıdır? Bu farklılık her zaman aynı mı olmalıdır? Yoksa bu farklılığı ayırt etme yeteneği ağır ve hafif arasındaki orana mı bağlıdır? Weber'e göre bu oran kilit noktasıdır. Pek çok ağırlık içinde sabittir. Kinestezis duyusu için bu oran 40'ta 1'dir. Diğer bir deyişle, eğer bir eliniz ile 40 kiloluk bir ağırlık kaldırıyorsanız, diğeri ile 41 kiloluk bir ağırlık kaldırmalısınız.